Ayrım 16.
Hastalardan göbeklisi hemen kalktı. Elini apış arasına koyup sağ bacağını bükerek fıtığını topladı, çıktı. Keramet Efendi ayıplamış gibi gözlerini belertti. Tamam, vaktinde yetişmeseydin bu herif yolda yürürken düşüp geberecekti. Fıtığı fırlamış ki bunun yerlerde sürünecek neredeyse. Bıçaktan huylanırmış. Babam da huylanır ama fıtığı ne yapalım? Tuttum kolundan, zorla aldım geldim. Bizim millete ne oldu yahu? Yiğitlendik de ölümden mi korkmazlandık? Yoksa parayı canımızdan çok sevmeye başladık da mal canın yongası iken dönüp can mı malın yongası kesildi? Evet, siftah eden etmeyeni yollardı müşteriyi diyordun. Yollardı, hem de cıbıl müşteri değil. O zamanlar vezir vüzera gelir dolaplara otururdu da akşama kadar antika hediyelik alırdı. Bir günde 6 aylık nafakanı çıkarırdın. Komşuya yollayacaksın dediğim böyle müşteri. Kıyakmış efendi, gayet kıyakmış. Kıyaktı evet, benim çıraklığımda dolap sahibi esnaf da olsan sabahları bedestana elini kolunu sallayarak giremezdin. Üst baş mı aranıyor? Yok, inciciler kapısı önüne birikeceksin. Saati gelince girilecek. Girdin mi hemen dolabına gidip oturamazsın. Orta yerdeki koruyucular dolabın önünde sabah duası var. Duacı elini açar, padişahın askerin sağlığına, gelmiş geçmiş esnafın ruhuna dua eder. Ardından da Selaten Tüncina okunur, daha arkadan esnaf öğütlenir. Ne öğüdü bu, kim veriyor? Bekçibaşı veriyor. Tavcılık yok ha, kefilsiz malı satmak yok ha, mal kapatmak yok ha diye tembihlemeden kimse mala el süremezdi. O zamanlar dolaplar gedikti, esnaf adına tapuya bağlanması meşrutiyetten sonradır. Benim çıraklığımda banka manka bilinmezdi. İstanbul'un zenginleri hazinelerini bedestanda saklarlardı. Tanıdığı esnafa mı bırakıyor her biri? Hayır, dolapların altında yerler var, sandıkların, kasaların ağzı. Sahiplerinin mühürleriyle mühürlü. Sandığını bırakan bir makbuz alır o kadar. Açacağın zaman bekçibaşıyı bulacaksın. Bekçilik de gediktir, 12 kişi. Bunlardan biri sandık sahibiyle mahzene girerdi ama sandığın yanında öldüm Allah sokulmazdı. Neden? İçindekini görmek yasak. Alıyor mu, koyuyor mu kimse bilmeyecek. Sen gider sandığını açar, işini görür kaparsın. Yeniden ağzını mühürlersin. Bekçibaşı gelir mühüre bakar, tamam dedi mi şu kadar 1000 lirayı teslim ettin demektir. Var git, gönül rahatlığıyla uyu. Her akşam kapalı çarşının bütün kuyumcuları her biri mısır hazineleri değerinde çantalarını, çekmecelerini de buraya bırakırlardı. Böyle olduğu halde Fatih Sultan Mehmet zamanından beri bedestanda iğnenin kaybolduğu görülmemiştir. Esnaf gitti de kapılar çekildi mi o gecenin bekçisi eline lüverini alır, yamağı da meşe sopasını omuzlar, davranma yanıyorsun, kıpırdama gittiğin gündür diye bağırarak bütün dolapları dolaşır. Kuytulara iyice bakar, sonra orta yerdeki bekçi dolabına yerleşip sabaha kadar gözlerini kırpmadan bedestanı bekler. Bekçilerden de hırsız çıkmamış mı hiç? Hiç, çünkü bunlar birbirlerine kefil. Ayrıca gedik sahibi herifler. Çekmeceni dalgınlıkla açık bıraksan içinde 5000 altın olsa bir meteliğine zarar gelmez. Benim çıraklığımda dolap sahiplerine hacigi derlerdi. Başlarında abani sarık, sırtlarında samur kürk. Tahta sakal adamlar ki bedestan esnafı olduklarını bilmesen her birini Şeyhülislam sanırsın. Bunların en düşkünü kuşağındaki kesesinde birkaç bin altın gezdirirdi. Daha eskiden bedestanda ateş yakılmak, çubuk içilmek de yasakmış. Ben yetişmedim. Benim zamanımda mangal yakılır, aralıksız çubuk çekiştirilirdi. Bizim düzenimiz hürriyetten sonra bozuldu. İçimize madrabazlar, gözden sürmeyi çeken karmanyolacılar girdi. Mal kapatmak, müşteri aldatmak gündelik iş haline geldi. Ben öz kız kardeşini yere vurup 50 liralık malını 10 liraya kapatanları bilirim. Doktor Lütfi Bey gibi meraklılar bu yüzden ayaklarını kestiler. Doktor Bey bir benimle alışveriş eder. Başkası 1000 liralık parçayı 100 liraya verse vardır bir oyun diye eline alıp bakmaz bile. Bir şey mi getirdin doktor beye, yoksa kendine baktırmak için mi geldin? Allah şükür benim bakılacak derdim yok. Türk gibiyimdir, şeytan kulağına kurşun. Şehname getirdim. Doktor Lütfi Bey ciltlere de meraklıdır. Meraklıdır dedimse Doktor Lütfi Bey'inki merak değil. Ciltten de anlar, tesipten de. Sahtecilik buna hiç sökmez. Bazı biz şaşırırız da doktor bey şaşırmaz. Geçenlerde Amerika'dan bir antikacı geldi, görüştürdüm. Lütfi Bey'in topladıklarını gördü, bizim devlet mozahanemizde daha zengin dedi. Dünyada eşi bulunmaz parçalar vardır doktor beyde. Cilt deyip de geçmeyeceksin. Bakarsan aslı hayvan derisi ama insanoğlu deriyi cevahir taşı gibi işleyince iş değişiyor. Cilt demek Arapçada bildiğimiz deri demek. Cilt sanatını biz acemden almışız ama acemi çoktan geçmişiz. Kur'an'a geldi mi en makbulü altın çizgili, içi hurda süslü, yakut-u müstesami Kur'anlardır. Yeri cennet olsun, Abdülhamit Efendimiz'e böyle bir yakut-u müstesami Kur'an vermiştim hediyesi. O zamanın parasıyla 15.000 altındı. Aman Halim Efendi, 1500 olmasın. 15.000 altın, o da padişahlığı hatırına, boru değil, Alman imparatoruna armağan ediyor. İmparator görmesiyle neye uğradığını şaşırmış. Az kalsın ki imana gelip Müslüman ola. Abdülhamit Efendimiz çok sevindilerdi de imparatorun karşısına bizi yere baktırmadınız diyerek gayret madalyası, liyakat madalyası taktılardı. Evde durur. Şehnameler, ejderha, yılan, kuş, arslan, geyik resimleriyle süslü olur. Ciltleri ufak ufak yakutlar, elmaslar, zümrütler, renk renk başka taşlar, firuzelerle donatılmıştır. Böyle şehnamelere paha yetişmez. Tutturabildiğinedir. Çünkü dünyada bir benzeri daha yok. Ne getirdin doktor beye bugün? Şehname getirdim. Yüksek şemseli, Türk hattıyla yazılmış, Herat işi. Kaç zamandır bir tane uydursak diyordu, ele geçirdik. Kaçadır? Başkasına 1000 liradan aşağı vermem ama doktor bey yabancımız olmadığından neyi uygun görürse eyvallah, hak bereket deyip alırım. Bir insan gerçekten kazıklanmak istemezse başkasını da kazıklamaya yanaşmaz. Doktor Lütfü Bey öyledir. Parayı sevmez mi? Sever. Çok sever. Çünkü kazanmasını bilir. Akıllı adam paranın kendisini sevmeyecek, kazanmasını, bir de kazandığını tutmasını. Lütfü Bey iyi adamdır. Nereden mi bilirim? Birinin ne mal olduğunu anlamak için onunla ya birlikte geziye çıkacaksın ya da aksata edeceksin demişler. Bir geziye çıkarsın adamı iyi görürsün, bir başka gezide bakarsın huysuzun biri. Aksata da öyle. 10 yıl borcunun kölesi olan herif bakarsın ki dolandırıcılığa vurmuş. Lütfü Bey'in hem aksatası kesindir hem de bilgi derin. Ciltten nasıl anlarsa yazıdan da öyle anlar. En yaman esnafın şaşırdığı yerde Lütfü Bey hiç duraklamadan yazının yalancısını aslından ayırır. Oysa Ankara Vilayet Encümen Başkatibi Macit Bey'in eski üstadlardan şaka olsun diye kopya ettiği yazıları aslından ayırmak hiçbir baba yiğidin harcı değildir. Macit Bey eski üstadları öyle yaman taklit eder ki rahmetli Abdullah Amasi, Ahmet Karahisari ya da Kayışsız Zade mezarlarından kalkıp gelseler Macit Bey'in kopyalarını kendi yazdıkları yazılardan ayırt edemezler. Yamandır, yaman. Kamil Bey güzel hasta bakıcının arkasından muayene odasına girdiği zaman operatör doktor Ahmet Lütfü Bey masanın başında oturuyordu. Dirseğini iskemlenin koltuğuna dayamış, eliyle gözlerini kapatmıştı. Perdeler yarı çekilmiş olduğu için oda loştu. Masanın üstündeki lamba reçete defteriyle yanındaki dolma kalemi aydınlatıyordu. Doktor neden sonra elini gözlerinden indirdi. Böylece Kamil Bey karısı Nermin'in kendisinden ayrılınca evlendiği adamın yüzünü ilk defa görmüş oldu. Lütfü Bey'in gözleri yeşildi. İnce burnuyla kısa kesilmiş kırçıl bıyıkları kalın dudaklarını gölgeliyor, ağzının cinsel iştahlılığını biraz saklıyordu. Yorgun gözlerle Kamil Bey'e ilgisiz baktı, iskemleyi gösterdi. Oturun, neniz var? Sesi de yorgundu. Hasta bakıcı kadın Kamil Bey'in karşılık vermesine meydan bırakmadan Almanca konuştu. Hanımı görmek için epey direndi, zorla getirdim. Keramet Efendi'ye bakılırsa çiftlik kahyasıymış. Uzatmayın o kadar, çok yoruldunuz bugün. Doktor Lütfü Bey hasta bakıcının yüzüne önce anlamadan baktı, sonra gözleri canlandı. Yoruldum evet, sen de yoruldun cicim. Sen beni düşünme, ben yorulmam. Bir garip güldü. Bu gece gelmeyin kliniğe, ben sizin yerinizde olsam bu gece dinlenirim. Saçmalama, benim nerede gerçekten dinlendiğimi biliyorsun. Neyle dinlendiğimi? Eğer kendin için söylüyorsan o başka. Meydan okur gibi gözlerini kıstı. Daha kaç hasta var? Antikacı Halim Efendi bekliyor. İyi öyleyse, sen artık git kliniğe. Banyoyu yaktırmayı unutma geçenki gibi. Kalçalarını sallayarak çıkan kadına kapı örtülünceye kadar istekle baktı. Sonra kendini toparlamaya çalıştı. Pardon, beklettim mi sizi? Önemlice bir meseleyi haber verdi de hemşire, klinik için. Buyurun, neniz var? Hangi doktora baktırdınız şimdiye kadar? Ne dediler? Kamil Bey tanımadığı bir adamın karısını ille görmek istemiş olmanın tedirginliğiyle gözlerini kaçırdı. Adım Kamil, Selim Paşa'nın oğluyum. Selim Paşa'nın oğlu mu, hangi Selim Paşa? Ayşe'nin babasıyım. Ayşe'nin? Hangi Ayşe'nin diyecekti, birden anladı. Siz misiniz? Affedersiniz, kalkacak gibi yaptı. Özür dilerim, birden kavrayamadım. Gerçek mi? Demek avukatlarınızın verdiği cevap doğru değildi. Neredeydiniz bu zamana kadar? İstanbul'da bulunmuyordunuz değil mi? Biz sizin duymuştuk ki biliyorsunuz. Öldüğümü duydunuz. Evet, çok üzüldü Nermin. Kahve nasıl olsun? İstemez, teşekkür ederim, içmiyorum. Neden? Doktorlar yasak mı etti? Hayır. Oradan çıkınca gelirsiniz diye bekledik, gelmediniz. Nermin soruşturdu, Anadolu'ya gitmişsiniz. Ben dedim ki Ankara'ya gitmişler elbet dedim. Adınızı gazetelerde görürüz sanmıştık. Arası uzayınca dış işlerinde bir memuriyet almıştır dedik. Kamil Bey kendisine doktorun değil, Nermin'in böyle bir söz söyleyeceğini düşünmüş, buna karşılık yaptığım kahramanlığın bedeli olarak mı demeyi yıllardan önce tasarlamıştı. Şimdi böyle bir karşılığı budalaca buluyor, sıkılıyordu. Memuriyet filan almadım, bir arkadaşın çiftliğine gitmiştim. Hastalandım orada. Sanki bunları kendisi söylemiyor, Fuat Mahir söylüyordu. Şaşkınlığını yenmeye çalıştı. Ölüm haberi bundan çıkmış olmalı. Şaşkınlığının asıl nedenini anlayarak sustu. Şaşırması Doktor Lütfü Bey'in mezardan gelen bir adamı dün ayrılmışlar gibi olağan karşılamasındandı. Ürküp telaşlanmak şurada dursun, kılı titremedi adamın. Alman kızıyla yatıyor, Nermin'i çoktan silmiş atmış. Yutkundu, yıllardan beri hiç böyle gerçekten sevinmemişti. Başkaları da duymuşlar. Karşılaştığım arkadaşlar hortladın mı diye şaşıyor. Sesindeki keyifliliği yadırgadı. Nermin'i, pardon hanımefendiyi görmek isteyişim. Kim bilir ne kadar şaşıracak. Doktor Lütfü Bey birine şaka yapmış gibi kıs kıs güldü. Kimliğinizi ispat etmeniz için vesika sorarsa hiç şaşmam. Biraz düşündü. Ayşe'yi alıştırmalısınız. Sağlam kızdır ama. Değil mi? Kapı vuruldu. Gel. Ciddi yüzlü bir genç kız başını kapıdan uzattı. Annem gelmedi mi daha efendim? Gelmedi Ayşe. Gelir neredeyse. Bir şey mi vardı? Hayır, balıkların yemini getirdi mi diye soracaktım. Tembihledinse hiç unutmaz, bilmez misin? Ayşe babasına baştan sağma bir bakmış, sonra bir daha gözlerini Lütfü Bey'den ayırmamıştı. Kamil Bey sinirlerini koparacak gibi zorladığı halde dizlerinde duran ellerinin titremesini önleyemiyordu. Soluklarını kesmişti, tanıyamadı beni, daha korkuncu sezemedi. Sezgi dediğimiz şey bu kadar güçsüz mü, bu kadar mı hiçbir işe yaramaz? Kapı çalınmış, Ayşe geldi galiba diye çekilmişti. Kamil Bey boğazına bir mendil tıkanmış da bunu zorla çıkarmış gibi ciğerlerini boşalttı. Operatör doktor Lütfü Bey hastaların huysuzluklarına alışmış serin kanlı doktorların hoşgörüsüyle ellerine bakıyordu. Kamil Bey anasına sövülmüş gibi apansız öfkelenerek yumruklarını sıktı. Sonra bundan utanarak ellerini nereye koyacağını bilemeden kalçalarında gezdirdi. Mahpushanede bir gün Nermin'in boş kağıdını imzalarken ellerinin titremediğiyle övünmüş, "Aferin Kamil, adam oldun" diye sevinmişti. Bunu hatırladığı için büsbütün bunaldı. Neredeyse Nermin içeri girecekti. Kolay mı adam olmak hafıza? Bu kadar ucuz mu? Hiç gördünüz mü Ayşe'yi? Hayır. Tanıdınız mı? Evet, tanıdım. Dudaklarını yalayarak sustu. Az kalsın hemen tanıdım. Görür görmez. Hiç tanımaz olur muyum falan diyecekti. Oysa bu doktor Lütfü Bey'in de anladığı gibi Ayşe'nin bu evde annesiyle beraber yaşadığını bildiğinden gelen bir tanımaydı. Fazladan annem daha gelmedi mi diye sormuş. Doktor da belki tanıştırmayı düşünerek Ayşe demişti. Sokakta kim bilir kaç kere karşılaşmışlardır da o yaştaki bütün kızlar da Ayşe'yi bilip çıkarmaya yıllardır alıştığı halde tanımadan geçmiştir. Tanırsınız elbette, budalalık benim soruşum. İyi kızdır çok, çalışkan, akıllı. Okulda öğretmenleri, arkadaşları kendisinden hoşnut. Ben de hoşnudum, annesi de. Biz ayrıca uğraştık dersem yalan olur. Kendi kendini yetiştirdi, kızınızla övünebilirsiniz. Kamil Bey'in cigara yaktığını görünce özür diledi. Şaşırdım birdenbire, akıl edemedim, kusura bakmayın, ben çok seyrek içiyorum. Telaşla yazıhanenin çekmecelerini araştırmaya başladı. Nereye koydu Berta cigaraları? Ben içmeyeyim diye saklıyor. Eli çekmecelerden birinin içinde kaldı. Berta'yı elinde büyüttü Nermin. Kamil Bey'in Almanca bildiğini hatırlamış olacaktı. Kızımız gibidir, bize şımarır biraz. Nermin'in sıhhatiyle o kadar ilgilenir ki bu evde adı soğuk diktatördür. Ayşe ile de pek sevişirler. Cigara aradığını unutmuş gibi çekmeceyi hızla kapatıp kalktı. Bakalım geldi mi, kendisiyle görüşmeniz daha doğru. Ben karışmıyorum Nermin'in işlerine. Zorla güldü. Aslına bakarsanız ben galiba hiçbir işe karışmıyorum bu evde. Elini uzattı. Tanıştığımıza sevindim. Gene görüşelim. İzin verirseniz Nermin'i biraz hazırlayacağım. Pek yufka yürekli değildir ama olsun. Bonsuvar efendim. Kamil Bey'in elinde Doktor Lütfü Bey'in elinden insanı tedirgin eden nemli bir yumuşaklık kalmıştı. Odada başkası varmış gibi kimseye göstermemeye çalışarak avucunu pantolonuna sert sert sildi. Masanın lambası kapatılması mutlaka lazım bir şeymiş de açık unutulmuş gibi rahatsızlık vermeye başlamıştı ki Nermin girdi. Neden karanlık burası böyle diyerek tavandaki elektrikleri yaktı. Sesi rahattı. Tavanın ampullerini yakmadan önce abajurun ışığı bir an gergin kalçalarıyla uzun bacaklarını aydınlatmıştı. Sırtında dümdüz bir yün elbise vardı. Kamil Bey kafasının içinde takıla kalan kalçalarla bacakları nedense gazeteci Murat'ın yanında gördüğü kadına bağlamış, bu benzetişle yüreği donmuştu. Yutkunarak ayağa kalktı. Rahatsız olmayın efendim, hoş geldiniz. Nermin Doktor Lütfü Bey'in kalktığı koltuğa oturdu. Elini uzatmamıştı. Neredeydiniz bunca zaman? Öldüğünüz yayıldı bir aralık. Öyleymiş. Hastalanmıştım da ondan çıkarmışlar galiba. Öyleymiş. Sonra öğrendik doğru olmadığını. Oturun. Kahve içtiniz mi? Zile bastı. Hiç değişmemişsiniz. Kapıyı açan hizmetçi emretti. İki kahve, şekerli. Kamil Bey hep o benzeyişi düşünüyordu. Bunun da kendinden küçük bir dostu olabilir mi? Oğlu yerinde biri olan. Nermin bol ışığın altında hiç de yaşlanmış görünmüyordu. Ayşe ile yan yana dursalar kimse ana kız olduklarını bilemez. Bunu bir genç üvey ana sanır. Evet, Anadolu'daydım. Oraya mı yerleştiniz? Evet. Bir işiniz var mı? Ayşe'yi şimdi mi görmek istiyorsunuz hemen? Bilmem ki. Doktor Bey biraz alıştırmanın. Kamil Bey birden kızdı. İşlerin tıpatıp önceden kesirdiği gibi yürümeyeceğini düşünmüştü ama kendisini mahpusta 7 yıl cezanın altında bırakıp giden, daha doğrusu en kestirme yoldan kendini boşaltmayı beceren bu kadının karşısında suçlu gibi tutukluluk göstereceğini hiç aklından geçirmemişti. Toparlanmaya çalıştı. Biraz alıştıralım dediler de. Olur, isterseniz ben görüşeyim. Siz kahvenizi içinceye kadar. Biraz şaşırır ama sinir nöbetleri geçireceğini sanmam. Ben başka bir şey tasarladım. Neymiş? Babanın bir arkadaşı geldi desek. Anlayamadım. Alıştırmakla ne ilişiği var bunun? Sonunda gene ölmediğinizi alıştırarak söylemek lazım gelmeyecek mi? Olsun, böylesi bana daha uygun görünüyor. Siz bilirsiniz. Kimdir gelecek arkadaşınız? Arkadaşım gelmeyecek. Ya, ben. Sizi babanın bir arkadaşı diye mi tanıştıracağım? Evet. Nermin bir kaşını kaldırarak biraz düşündü. Fuat Mahir'in başına gelenleri hatırlamış olmalıydı. Yüzünden belli belirsiz bir gülümseme geçti. Bu yoldan nereye varmak istiyorsunuz? Hiç, böylesini daha uygun buluyorum. Bir an bakıştılar. Nermin yaşını göstermeyen güzel kadınlardandı. Göstermeyen değil, yaşlandıkça güzelleşen, güzelliğine şahane denilen mutlu kadınlardan. Kamil Bey eski karısının kıyıcı olduğuna çoktan inanmıştı. Aşırı güzelliğin her zaman biraz kıyıcı olduğunu da biliyordu. Oysa Nermin'in bakışında kıyıcılığın umursamazlığı yerine yufka yürekli bir annenin hoşgörüsü var gibiydi. Olmaz bu, çünkü ciddi değil. Hem hiçbir şeye de yaramaz. Bence yaramaz. Hiçbir şeye yaramadığını bile bile bu kadar çapraşık bir işe girişemem. Sizin yerinize bunu becerecek hiçbir tanıdığınız yok mu? Hem akıllı bir adam olmalı hem de böyle oyunlara girecek kadar şakacı. Kapı vuruldu, Nermin kahveyi aldı, cigara istedi. Kamil Bey'in uzattığı ucuz cigarayı görmezden gelerek bekledi. Hani tanımadığınız bir yerde dil bilmez görüneceğimiz tutar da hiç işitmek istemediğimiz sözleri dinlemek zorunda kalırız. Hem de yabancı dilden. Daha beteri savunma hakkımızdan kendi kendimize peşin peşin vazgeçmiş olarak. Tasarladıklarımız her zaman olaylara uymuyor. Bir cigara aldı. Kamil Bey'in uzattığı ateşle yaktı. Sağ olun. Buradan alınmaz mısınız? Ne diyordun? Evet, uygun bir arkadaş bulmalı. Uygunu budur. Daha da meraklı olur. İsterseniz düşünün bu gece. Yarın bana telefon edin. Ben de gelsem, bir arkadaşımı da yollasam Ayşe'nin duymasını istemiyorum. Benim yaşamakta olduğumu şimdilik bilmesini istemiyorum. Nermin neden diye soracakmış gibi gene kaşını kaldırdı. Sonra gülümseyerek başını salladı. Olur, söylemem. Sınayacaksınız baskın vererek. Bir çeşit pusu kuruyorsunuz. Bir çeşit suç ortağı oluyoruz sizinle. Fincanı tutan eline bakarak biraz daldı. Gördünüz mü, uzaktan olsun Ayşe'yi büyüdükten sonra... Hayır, pardon, biraz önce burada gördüm. İyi, yarın telefon edin. Telefon istemez, bir dostumu göndereceğim. Doktor Münir Bey, tanır mısınız? Sanmam. Kısa boylu, zayıf, yaşlı görünür. Eski İttihatçılardan. Bütün savaşlara girip çıkmış. Az kalsın namusuna kefilim diyecekti, kalktı. Yarın saat kaçta gelsin? Siz bilirsiniz ama bence uygunu öğle yemeğinden önce. Saat 10 nasıl? 10'da peki. Hiçbir şey sezdirmeyeceksiniz. Bunu böyle istiyorum. Nermin bu sözleri duymazdan geldi ama güven vermeyi alçaltıcı bulduğunda kaşlarını hafifçe çatarak anlattı. Murat'la Kadir, Kamil Bey'in Soğan Ağa'daki konağının salonuna girdikleri zaman Nuh Bey pencerenin önündeki geniş divanda oturuyordu. Gene ayağının birini altına almış, ötekini dikip dirseğine destek yapmıştı. Kara takkesi başında, kiraz çubuğu elindeydi. Yeni kapıya inen yangın yerindeki yıkık dökük duvarların, tek başlarına dikili kalmış bacaların, tahtaları kararmış ev kalabalığının üstünden denize bakıyordu. Doktor Münir Bey'in Osmanlı Don Kişot'u dediği Nuh Bey, 1888 Jön Türklerindendi. Abdülhamit zamanında 15 yıl sürgünde kalmış, hürriyetin ilanından sonra İttihat Terakki Cemiyeti'nde hiçbir karşılık beklemeksizin en küçük işlerde boğazı tokluğuna çalışmıştı. Kamil Bey'in mahpushane arkadaşıydı. Mütarekede Kuvayi Milliye'ye çeteci yazacağız diye bir dolandırıcılık dolabı kuran bir ittifakçı arkadaşın oyununa gelerek mahkum edilmişti. Dünya yüzünde hiç kimsesi dikili ağacı yoktu. Kışları burada, yazları Doktor Münir Bey'in Caddebostan'daki köşkünde geçiriyordu. 64 yaşındaydı. Uzun boylu, bir deri bir kemik denecek kadar sıska gövdesi, çökük avurtları, iki yana çekerek vurduğu uzun kırçıl bıyıklarıyla gerçekten Don Kişot'a benziyor, gözlerindeki kederli dalgınlık, sesine vermeye çalıştığı kabadayılık bu benzerliği büsbütün arttırıyordu. Ayak seslerine omuzu üzerinden bakmış, delikanlıları görünce kaşlarını çatarak çıkışmıştı. ''Nerede kaldınız kopuklar?'' elini öptürdü. ''Geçin şöyle.'' Kadir çekinerek sordu. ''Gitti mi Kamil amca? Gideli çok oldu mu?'' ''Gitti zor güç, gelir neredeyse.'' ''Neden zor güç?'' ''Bilmem, üstüne bir pısırıklık geldi bu sabah. Vaz mı geçecekti sakın?'' ''Öyle sezinledim, olmaz diye yakasına sarıldım. Yarına mı bırakacaktı?'' ''Açıkça yarın demedi ama kırıklığım var, hele doktor gelsin filan. Yılgınlık istemem diye gürledim. İşi uzattın ki tadını kaçırdın dedim. Bu iş çoktan bitecekti, Ayşe kızı diplomasını aldığı gün getirecektin dedim. Boşuna çekindin, sürüncemede bıraktın aylarca dedim. Kız bu Avrupa gezisine, ben eminim seninle çıkacaktı dedim. Haydi gideceksin, kızı sırtlayıp geleceksin dedim.'' ''Emin misin Nuh amca?'' ''Ne demek emin misin? Eminden de eminim. Kan konuşmazmış, affetmişler onu, halt etmişler. Kan konuşur bal gibi. Hem de aslını inkar eden çingenedir diye konuşur. Bilmez miyim ben kaçın kurasıyım?'' Fakirlik numarası karıştırmasın işlere. Kolay değildir Nuhancı fakirliği göze almak. Hele büyük zenginliği teperek göze almak. Kolay değildir ama cibiliyetsiz takımına kolay değildir. Onurlu insana geldi mi dakika duraklamaz. Ne demek fakirlik, ne demek zenginlik? Haklıyla haksızı seçme zorunda olana bir tek yol vardır, haklıyı seçmek. Burada para işlemez, milyon olsa işlemez. Doğru muyum gazeteci Murat? Adamına göre ne amca? Kadir başını salladı. Fakirlik zordur, zor. Fakirliği seçmek çok zordur. Yahu sen fakirlik diyorsun, ben kan diyorum. Neden uzatmalı? Var mısın? Ben 10 koyarım, sen 1 lira koy. Ayşe kız bugün burada olmazsa benden 10 lira gider ki bu sıralar 100 lira demektir. Yok Nuh amca, biz sizin sezgi gücünüze aşık atamayız. Ha şöyle, haddini bilmeli. Birden şaşırmış gibi gözlerini açtı. Nerede baban? Ramiz Efendi'yi sordum. Aşağıda mı? Yok. Ne demek? Gelmedi mi? Gelmeyecek mi sakın? Bir bu eksikti. Kızarım ki çok kızarım. Önüne kat, al gel demedim miydi sana ben? Şuraya buraya takılır, unutur gider demedim miydi? Gelmemeli ki ben sana sormalıyım. Sigara tazeledi, delikanlılara da verdi. Birden kederlenmişti. İçiyor değil mi hep böyle? İçiyor ama gelmemesi içkiden değil. Çocuk gibi oldu. Bir türlü söz geçiremedik. Murat'ı hiç kırmaz. Öyleyken Murat bile yola yatıramadı. Elbise meselesinde mi? Evet, şimdi tutturmuş. Hele Ayşe kız gelsin kolay. Ayşe kız gelirse yaparız bir şey diyor. Asıl çocuk sizsiniz. Ne demek kılık kıyafet? Görücüye mi çıkacak herif? Ayşe kız buraya gelip de bizi olduğumuz gibi sevmezse kaç para eder? Kılığımızı görecek de yadırgayacak mı? Hayır. Nuh amcası basmadan gecelik entarisi mi, pembe incili kaftan mı giyiyor? Farkına bile varmayacak. Hem de varmaz, görürsünüz. Farkına varmasa da babam o kılıkta, lise hocası, öğrencilerin saygısını yitirecek diye korkuyorum. Bir insan borçlanmaktan niçin ürker? Ödeyemem diye. Elbise, ayakkabı, palto, şapka, birkaç gömlek, bilemediniz 40-50 liranın. Haydi diyelim 60-70 liranın içinde.